Ayrım 28, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 308, 56. Bölüm. Şıtrum gece uyumadı, kalbi ağrıyordu. Bu korkunç sıkıntı nereden geliyordu? Bir ağırlık, bir ağırlık, galipmiş. Apartman yönetimindeki sekreter kadından çekindiğinden, şu halinden daha güçlü ve daha serbestti. Bugün tartışmaya, kuşkularını belirtmeye bile cesaret edememişti. Güçlenirken iç özgürlüğünü yitirmişti. Çepıcı'nın gözlerinin içine nasıl bakacaktı? Kim bilir, belki de buna enstitüye döndüğü gün Şutrum'u neşeyle ve güler yüzle karşılayanların yaptıkları gibi rahatça yapardı. Bu gece anımsadığı her şey onu yaralıyor, canını yakıyordu. Hiçbir şey huzur vermiyordu. Gülümsemeleri, hareketleri, davranışları kendisine de yabancı ve düşmancaydı. Nadia'nın gözlerinde bu akşam acıklı bir nefret ifadesi vardı. Bir tek onu her zaman kızdıran, ona her zaman itiraz eden Lyudmila anlattıklarını dinledikten sonra birden şöyle demişti. ''Vitenka, üzülmene gerek yok. Sen benim için en akıllı, en dürüst insansın. Sen öyle yaptıysan demek öyle gerekiyormuş.'' Ondaki bu her şeyi haklı çıkarma, onaylama isteği nereden çıkmıştı? Neden daha geçenlerde tahammül edemediği bir şeye sabır gösteriyordu? Onunla hangi konuda konuşulursa konuşulsun iyimser biri olarak görünüyordu. Askeri zaferler kişisel yazgısındaki dönüm noktasına denk düşmüştü. Ordunun gücünü, devletin büyüklüğünü, ilerideki ışığı görüyordu. Madyarov'un düşünceleri bugün neden böylesine sıradan geliyordu ona? Enstitüden kapı dışarı edildiği gün pişman olduğunu söylemeyi reddetmişti ve ruhu ne kadar aydınlanmış, rahatlamıştı. O günlerde yakınları Lyudmila, Nadia, Çepıjin, Jenya onun adına ne kadar mutluydular. Ya Maria Ivanovna ile buluştuğunda ona ne diyecek? Korkak Pyotr Lavrentyevich'in her şeye boyun eğmesiyle her zaman nasıl alay etmişti? Ya bugün? Annesini düşünmeye korkuyor, ona karşı günah işledi. Annesinin son mektubunu eline almaya korkuyor. Ruhunu korumakta güçsüz kaldığını, onu koruyamadığını korku ve acıyla görüyordu. İçinde onu köleye dönüştüren bir güç boyatıyordu. Alçaklık etmişti, zavallı kanlar içindeki güçsüz insanlara taş atmıştı. Kalbini sıkıştıran ağrı yüzünden, çektiği acı yüzünden alnında terler belirmişti. Özgüveni nereden geliyordu? Başka insanların karşısında dürüstlüğüyle, cesaretiyle böbürlenme, insanlar hakkında yargıç gibi hüküm verme, zayıflıklarını bağışlamama hakkını ona kim vermişti? Güçlü insanların doğruluğu kibirli olmak değildi. Günahkarlar da, müminler de zayıf olabilirler. Aralarındaki fark, güzel bir davranışta bulunan önemsiz bir adamın hayat boyu bununla övünmesi, iyi işler yapan bir müminin ise bu iyi işleri dikkate almaması, ancak işlediği bir günahı yıllarca unutmamasıdır. Oysa kendisi her zaman cesaretiyle, doğruluğuyla iftihar etmiş, zayıflık, korkaklık gösterenleri alaya almıştı. Ama işte o insanlara ihanet etmişti. Kendinden nefret ediyor, kendinden utanıyordu. İçinde oturduğu ev, yaktığı ışık, onu ısıtan sıcaklık paramparça olmuş, kuru bir kum tanesine dönüşmüştü. Çepıjin'le dostluğu, kızına olan sevgisi, karısına bağlılığı, Maria Ivanovna'ya duyduğu umutsuz aşk, yani onun insanca günahı ve mutluluğu, işi, uğraştığı harika bilim, annesine olan sevgisi, onun için döktüğü gözyaşları, hepsi ruhundan yok olup gitmişti. Bu korkunç günahı ne uğruna işlemişti? Yitirdikleriyle karşılaştırıldığında dünyadaki her şey önemsiz kalıyordu. Küçük bir insanın doğruluğuyla, saflığıyla karşılaştırıldığında her şey önemsizdi. Büyük okyanustan Karadeniz'e uzanan bir çarlıkta, bilimde, henüz geç olmadığını, başını yukarı kaldırma, annesinin oğlu olarak kalma gücünün hala bulunduğunu bütün açıklığıyla gördü. Kendine teselli, mazeret aramayacak. Varsın yaptığı kötü, rezil, alçakça şey, her zaman onun vicdan azabı olsun. Hayatı boyunca gece ve gündüz ona kendisini anımsatsın. Hayır, hayır, hayır. Ne kahramanlık yapmaya heveslenmeli, ne de bu kahramanlıkla iftihar etmeli ve böbürlenmeli. Her gün, her saat, yıldan yıla insan olma, iyi ve dürüst olma hakkı için mücadele etmek gerekir. Bu mücadelede gurur da, kibir de olmamalı. Bir tek alçak gönüllülük bulunmalı. Ama eğer o çaresiz an gelip çatarsa insan ölümden korkmamalı. İnsan olarak kalmak istiyorsa korkmamalı. Neyse bakalım dedi Şıtrım. Belki de gücüm yeter. Senin gücün anne. 57. Bölüm. Lubyanka yakınlarındaki çiftlikte akşamlar. Krimov sorgudan sonra yatağında yatıyor, inliyor, düşünüyor. Katsenelen Bogan'la konuşuyordu. Buharin ve Rikov'un, Kamenev ve Zinoviev'in akıllara durgunluk veren itirafları, Troçkistlerin sağcı ve solcu muhalif merkezlerin yargılanması, Bubnov'un, Muralov'un, Şilyapnikov'un başına gelenler artık Krimov'a inanılmaz gelmiyordu. Devrimin canlı bedeninden derisi yüzülüyor, yeni dönem bu derinin içine süzülmek istiyor, proletarya devriminin kanlı, canlı eti, dumanı tüten iç organları ise çöpe atılıyordu. Yeni dönemin onlara gereksinimi yoktu, devrimin derisi gerekliydi, bu deriyi de insanlardan diri diri yüzüyorlardı. Devrimin derisini üzerlerine çekenler onun sözleriyle konuşuyorlar, onun hareketlerini yineliyorlardı. Ama farklı bir beyne, farklı ciğerlere, böbreklere, gözlere sahiptiler. Stalin, yüce Stalin, çelik iradeli bir insan belki de bütün insanların en iradesiz olanıdır. Zamanın ve koşulların kölesi, yeni dönemin önünde kapıları ardına kadar açan, bugünün söz dinleyen uysal uşağı. Evet, evet, evet, yeni dönemin önünde selam durmayanlarsa çöpe gidiyor. Bir insanı nasıl parça parça ettiklerini biliyordu artık. Üstünün aranması, sökülmüş düğmeler, çıkarılmış gözlükler, insanda fiziksel olarak bir hiç olduğu duygusunu yaratıyordu. Sorgu yargıcının odasında insan devrime, iç savaşa katılmış olmasının hiçbir anlamı olmadığını, bilgilerinin, yaptığı işlerin hepsinin saçma olduğunu anlıyordu. İşte bu da ikinci bir anlamı. İnsan sadece fiziksel olarak bir hiç değildir anlamına geliyordu. İnsan olma hakkında direnmeye devam edenleri, insanların artık ne adalet, ne özgürlük, hatta ne huzur değil, sadece ve sadece iğrenç bir hale gelmiş olan yaşamdan kurtulmak istedikleri bir gevrekliğe, yumuşaklığa, esnekliğe ve zayıflığa getirmek için sarsmaya, parçalamaya, direncini kırmaya, aşındırmaya ve delik deşik etmeye başlıyorlardı. Sorgu yargıcının işinin hemen hemen her zaman kayıpsız geçmesi insanın fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne bağlıdır. Ruh ve beden birleşik kaplar gibidir ve saldıran taraf insanın fiziksel yapısını savunmasını yıkarak, ezerek, açılan gediye kendi hareketli araçlarını her zaman başıyla sokar, insanın ruhunu ele geçirir ve kayıtsız, koşulsuz teslim olmak zorunda bırakır. Bunları düşünmek için de, düşünmemek için de gücü yoktu. Peki onu kim ele vermişti, kim ihbar etmişti, kim iftira atmıştı? Bu sorunun da artık ilgisini çekmediğini hissediyordu. Yaşamını mantığın emri altına sokabilmekle her zaman iftihar ederdi. Ama artık öyle değildi. Mantığı Troçki ile konuşması hakkındaki bilgileri Yevgenya Nikolayevna'nın verdiğini söylüyordu. Oysa onun şimdiki hayatı, sorgu yargıcıyla mücadelesi, soluk alma ve Krimov yoldaş olarak kalma gücü, Jenya'nın bunu yapamayacağı inancına dayanıyordu. Bu inancı birkaç dakikalığına nasıl yitirebildiğine şaşıyordu. Onu Jenya'ya inanmamaya zorlayabilecek bir güç yoktu. Troçki ile konuşmasını Yevgenya Nikolayevna'dan başka hiç kimsenin bilmediğini bildiği, kadınların ihanet ettiklerini, zayıf olduklarını bildiği, Jenya'nın onu terk ettiğini, hayatının en zor döneminde ondan ayrıldığını bildiği halde inanıyordu. Katsenelen Bogan'a sorguyu anlattı ama bu olayla ilgili tek söz etmedi. Katsenelen Bogan artık şaka yapmıyordu. Gerçekten de Krimov onun hakkında yanılmamıştı. Katsenelen Bogan zeki bir adamdı ama söylediği her şey korkunç ve tuhaftı. Bazen Klimova yaşlı çekistin iç hapishanenin bir hücresinde yatmasında bir adaletsizlik yokmuş gibi geliyordu. Başka türlü olamazdı. Bazen Katsenen'den Bogen Klimova deli gibi görünüyordu. O bir şairdi, devlet güvenlik organlarının şairi, şarkıcısıydı. Katsenelen Bogen son parti kongresinde toplantıya ara verildiği sırada Stalin'in Yezhov'a cezalandırma politikasında neden aşırılıklara izin verdiği sorusunu sorduğunu ve afallayan Yezhov'un doğrudan Stalin'in emirlerini yerine getirdiği yanıtını verince Önder'in çevresindeki delegelere dönerek kederli bir şekilde "Bunu söyleyen de bir parti üyesi" dediğini Klimova heyecanla anlatmıştı. Yagoda'nın yaşadığı korkuyu anlatmıştı. Bir zamanlar büyük, uykusuz binadaki işleri yöneten büyük çekistlerin, Voltaire uzmanlarının, Rabble erbaplarının, Verlaine hayranlarının adlarını sayıyordu. Katsenelen Bogen cellatlık görevini yerine getirirken idam edilen kişinin giysilerini yetimhaneye gönderme izni isteyen yılların Moskova celladı, sevimli, sessiz, yaşlı Letonyalı'yı anlatmıştı. Hemen ardından da başka bir infazcıdan söz etmişti. Bu adam gece gündüz içki içiyor, işsiz kalınca canı sıkılıyormuş. İşten çıkarıldığında ise Moskova yakınlarındaki sovhozlara gitmeye başlamış. Oralarda domuz kesiyor, yanında şişelerle domuz kanı getiriyormuş. Doktorun kansızlığa karşı kendisine domuz kanı içmesini tavsiye ettiğini söylüyormuş. Katsenelen Bogen mektuplaşma hakkından yoksun yüzlerce hükümlünün 1937 yılında her gece nasıl infaz edildiğini, geceleri Moskova krematoryumunun bacalarının nasıl tüttüğünü, infazların gerçekleştirilmesi ve cesetlerin taşınması için seferber edilen konsomol üyelerinin nasıl delirdiklerini anlatıyordu. Buhari'nin sorgusunu, Kamenev'in direnmesini anlatıyordu. Bir keresinde bütün bir gece sabaha dek konuşmuşlardı. O gece çekiz teorisini geliştirmiş, genelleştirmişti. Katsenelen Bogen Klimova, NEP dönemi mühendisi Frenkel'in başına gelen şaşırtıcı olayları anlattı. Dipnot, NEP, Rusça Novaya Ekonomicheskaya Politika, NEP. 1921'den 1928'e dek Sovyet Devleti tarafından ekonominin canlandırılması amacıyla uygulanan yeni ekonomi politikası. Çevirinin notu. Frenkel NEP döneminin başında Odessa'da bir motor fabrikası kurmuş, 20'li yılların ortalarında tutuklanmış ve Solovki'ye sürgüne gönderilmiş. Frenkel Solovki kampında kalırken Stalin'e dahice bir proje sunmuş. Yaşlı çekiz tam olarak bu sözcüğü, dahice sözcüğünü söylemişti. Projede çok büyük mahkum kitlelerinin yol, baraj, hidroelektrik santralı, yapay göl yapımında kullanılması konusundan ayrıntılı olarak ekonomik ve teknik kanıtlarla söz ediliyormuş. Mahkum NEP dönemi mühendisi Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda tüm general olmuş, patronunun düşüncesinin değerini bilmiş. Böylece 20. yüzyıl mahkumlardan oluşan bölüklerin ve eski kürek mahkumlarının kutsal emeğinin saflığına, kazma kürek balta ve testerenin basitliğine tecavüz etmişti. Kamp dünyası ilerlemeyi içine çekmeye başlamış. Elektrikli lokomotifleri, ekskavatörleri, buldozerleri, elektrikli testereleri, türbinleri, çok geniş otomobil ve traktör parkını yörüngesine çekmişti. Kamp dünyası nakliye ve yolcu uçaklarını, radyo ve telefon haberleşmesini, otomatik tezgahları, en modern maden cevheri zenginleştirme sistemlerini benimsiyordu. Kamp dünyası maden ocaklarını, fabrikaları, yeni denizleri, dev elektrik santrallarını tasarlıyor, planlıyor, çiziyor, ortaya çıkarıyordu. Kamp dünyası hızla gelişiyordu ve eski kürek cezası çocukların oyun küpleri gibi hem gülünç hem de acıklı görünüyordu. Ancak kampın kendisini besleyen yaşama yine de yetişemediğini söylüyordu Katsenelen Bogen. Pek çok bilim adamı ve uzmandan eskisi gibi yararlanılmıyordu. Bu bilim adamları ve uzmanlar teknik araçlarla ve tıpla ilgili değillerdi. İsimleri dünyaca tanınan tarihçilerin, matematikçilerin, astronomların, edebiyatçıların, coğrafyacıların, dünya resim sanatı uzmanlarının, Sanskritçe ve eski Kelt diyaleklerini bilen bilim adamlarının Gulag sisteminde kullanabilecekleri bir yer yoktu. Kamp henüz bu insanların uzmanlıklarının uygun şekilde kullanılabilecekleri bir gelişime ulaşmamıştı. Bu insanlar küçük büro işlerinde ve kültür eğitim şubesinde kaba işçi olarak çalışıyorlar ya da sadece Sovyetler Birliği'nde değil, dünya çapında çok büyük değere sahip bilgilerini kullanacak yer bulamayarak malul kamplarında boş boş dolaşıp duruyorlardı. Krimov Katzenelen Bogen'i dinliyordu. Sanki her bilim adamı hayatının en önemli konusunda konuşuyordu. Sadece kamplara övgüler düzen, onları yücelten biri değildi. Bir araştırmacıydı. Karşılaştırıyor, eksiklikleri ve çelişkileri, benzerlikleri ve karşıtlıkları ortaya koyuyordu. Kampın dikenli tellerinin öbür tarafında da eksiklikler vardı. Ama elbette nispeten yumuşak bir biçimde. Üniversitelerde, yayın evlerinde, akademinin araştırma enstitülerinde yapabileceklerinden başka şekilde yapan insanlar çoktur hayatta. Katzenelen Bogen kamplarda adi suçluların siyasi mahkumlara hükmettiklerini söylüyordu. Gemi azıya almış, cahil, tembel ve parayla satın alınabilecek, kanlı kavgalara ve hırsızlığa eğilimli adi suçlular kampların iş ve kültür yaşamının gelişmesini frenliyordu. Katzenelen Bogen bunun hemen ardından dikenli telin öbür tarafında da bilim adamlarının, çok büyük kültür adamlarının çalışmasını, bazen eğitimi, az gelişmemiş dar kafalı insanların yönettiğini söyledi. Kamp tellerin arkasındaki yaşamın adeta hiperbolik, abartılı bir yansımasını veriyordu. Ama telin her iki yanındaki gerçekler birbirine karşıt değildi, simetri kuralına uygun düşüyordu. Katzenelen Bogen birden bir şarkıcı, bir düşünür gibi değil, bir peygamber gibi konuşmaya başlamıştı. Eğer kamplar engellerden ve eksikliklerden kurtarılıp kamp sistemi cesaretle ve mantıklı bir şekilde geliştirilecek olursa, bu gelişme sınırların silinerek ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Kampın tellerin dışındaki yaşamla kaynaşması gereklidir. Bu kaynaşmada kampla dikenli tellerin dışındaki yaşam arasındaki çelişkinin ortadan kaldırılmasında yüce ilkelerin olgunlaşması ve zaferi yatmaktadır. Kamp sisteminin tüm kusurlarının, eksikliklerinin yanı sıra kesin bir üstünlüğü vardır. Sadece kampta tamamen saf biçimdeki kişisel özgürlük ilkesinin karşısına en yüksek ilke olan akıl konmuştur. Bu ilke kampı kendi kendisini ortadan kaldırmasını, köy ve kentin yaşamıyla kaynaşmasını sağlayacak yüksek bir noktaya çıkaracaktır. Katzenelen Bogen kamplardaki KB'leri yani konstrüksiyon bürolarını yönetmiş ve bilim adamlarının, mühendislerin kamp koşullarında en çapraşık sorunları çözebildiklerine inanmıştı. Dünya bilim ve tekniğindeki her sorunun altından kalkabilirlerdi. Tek gereken şey insanları akıllıca yönetmek ve onlara günlük yaşamlarında iyi koşullar yaratmaktı. Özgürlük olmadan bilimin olmayacağına ilişkin eski laf tamamen yanlıştı. Düzeyler eşitlendiğinde, dedi Katzenelen Bogen, dikenli telin bu yanında ve öbür yanında devam eden yaşamın arasına eşit işaretini koyduğumuzda baskıcı cezalar gereksiz olacak. Tutuklama emri yazmayı bırakacağız. Hapishaneler ve siyasi tecrit alanları kuracağız. Kültür eğitim şubesi her türlü anormalliğin üstesinden gelecek. Muhammed ve dağ birbirine kavuşacak. Kampların lağvedilmesi hümanizmin zaferi olacak ve bu arada kaotik, ilkel, mağara dönemine özgü kişisel özgürlük ilkesi bir kazanç elde edemeyecek, ayaklanamayacak, tam tersine tümden ortadan kalkmış olacak. Uzun bir suskunluktan sonra, belki yüzyıllar sonra bu sistemin de kendini lağvedeceğine ve kendi kendini ortadan kaldırarak demokrasiyi ve kişisel özgürlüğü doğuracağını söyledi. Hiçbir şey sonsuza dek ayın altında kalmaz, dedi Katzenelen Bogen. Ama ben o dönemde yaşamak istemezdim. Düşünceleriniz çılgınca, dedi Klimov'a. Devrimin ruhu ve yüreği bu değil. Uzun süre psikiyatri kliniklerinde çalışan psikiyatrların delirdiklerini söylerler. Kusura bakmayın ama sizi boşuna hapse atmamışlar. Katzenelan Bogen yoldaş, siz güvenlik organlarına Tanrı'nın sıfatlarını atfediyorsunuz. Sizi değiştirme zamanı gerçekten gelmiş. Katzenelan Bogen sakin sakin başını salladı. Evet, ben Tanrı'ya inanıyorum. Ben cahil, dindar bir ihtiyarım. Her dönem kendisine tıpatıp benzeyen bir Tanrı yaratır. Güvenlik organları akıllı ve güçlüdür. 20. yüzyıl insanına onlar hükmederler. Bir zamanlar depremler, şimşek ve gök gürültüsü, orman yargınları böyle bir güçtü ve insanlar bu gücü tanrılaştırıyorlardı. Ama sadece beni değil, sizi de hapse attılar. Sizi de değiştirme zamanı gelmiş. Yine de sizin mi yoksa benim mi kimin haklı olduğu bir gün ortaya çıkar. Klimov sözlerinin boşa gitmeyeceğini bilerek, ''İhtiyar Dreling de şimdi evine gidiyor, kampa geri dönüyor.'' dedi. Gerçekten de sözleri boşa gitmedi ve Katzenelan Bogen, işte o pis ihtiyar benim inancıma engel oluyor dedi. 58. Bölüm. Klimov alçak perdeden sesler duyuyordu. Geçenlerde söylediler, ordularımız Stalingrad'daki Alman grubunu bozguna uğratmışlar. Galiba Paulus'u ele geçirmişler, doğrusu pek iyi anlayamadım. Klimov bağırmaya, çırpınmaya, ayaklarını yere vurmaya başlamıştı. Pamuk ceketli, keçe çizmeli insan kalabalığına karışmak istiyordu. O insanların tatlı seslerinin gürültüsü, yanı başında devam eden alçak sesli konuşmayı bastırıyordu. Stalingrad'da tuğla yığınlarının üstünden Grekov iki yana sallanarak Klimov'un yanına geliyordu. Doktor Klimov'un elini tutuyor, şöyle diyordu. ''Kısa bir ara vermek, tekrar kafuru enjekte etmek gerekebilir. Her dört darbeden sonra nabzı düşüyor.'' Klimov tuzlu tükürüğünü yuttu ve şöyle dedi. Önemli değil, devam edin. Tıp izin veriyor. Her şeye rağmen imza alamayacağım. Sorgu yargıcı bir fabrika ustası gibi güvence vererek imzalayacaksın, imzalayacaksın dedi. Kimler imzalamadı ki? İkinci sorgu üç gün sonra bitti ve Klimov hücresine döndü. Nöbetçi asker Klimov'un yanına beyaz beze sarılmış bir paket bıraktı. ''Paketi aldığınıza ilişkin imza atınız, mahkum yurttaş.'' dedi nöbetçi. Nikolay Grigoryevich tanıdık bir yazıyla yazılmış listeyi okudu. Soğan, sarımsak, şeker, beyaz peksimet. Listenin altında ''Senin Jenyan'' yazıyordu. ''Tanrım, Tanrım!'' diye ağlıyordu Klimov. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 319.